Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugünkü Kur'an'daki şahsiyetler programında sizlere Araf suresini tanıtacağız inşallah. Tabii sadece bu program değil, belki de bir iki program devam edecek Araf suresi. Kur'an'ın uzun surelerinden birisiyle yan yana, karşı karşıyayız çünkü biz. Araf suresi, Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre 39. sure. Şu anda elimdeki mushafa göre ise 7. sure dizilişle. İşte kitabımızın hem altyapısı diyebileceğimiz hem de tüm hayat görüşlerini barındıran fikirlerin, oluşumların söz edildiği ilk sure diyebileceğimiz bir sureyle karşı karşıyayız. Bunlar bize ait cümleler. Bizim kitapla beraberliğimizden kaynaklanan, şöyle bu kitabın bu suresini okuduğumuzda zihnimize böyle dolduğu için böyle söylediğimiz ifadeler. Aslını, gerçeğini, en güzelini Allah bilir elbette. Kitapla beraberliğimizi çoğalttıkça daha doğru bilgilere, daha düzgün cümlelere ulaşıyoruz elbette. Zaten bizimki böylesi bir uğraş. Acemiyiz, yolun başındayız ya da yolun neresindeyiz bildiğimiz bile yok aslında. Okumaya çabalıyoruz. Okuyup, anlayıp, anlatmaya, anlattıklarımızla hemhal olup yaşamaya gayret ediyoruz. Dert bu, çaba bu, isteğimiz, hemmimiz, hedefimiz bu olacak inşallah. Bu yola çıkarken Kur'an'daki şahsiyetler programında, özellikle bu dönemki programda şunu hedeflemiş, şunu istemiştik. Gücümüz ne kadar yeterse. Demiştik ki, iniş sırasına göre sureleri biraz ele alalım. Açıklamalarından daha çok ne diyor sureler onu anlamaya çalışalım. Ve bunu yaparken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayat hikayesini de, yani sireti de kısaca anlamaya, düşünmeye çalışalım. Böylece Kur'an'ın ifadesiyle oluşmuş Müslüman şahsiyetlerin hangi nedenlerle bu hale geldiğini, yani daha böyle kestirme bir ifadeyle Ömer'i Hazreti Ömer yapan şeyin ne olduğunu, normal bir manife turacı olan Ebubekir'in nasıl bu şekilde bir Ebubekir hale geldiğini, köle Bilal'in nasıl olup da böyle müezzin bir Bilal haline geldiğini anlamak noktasında Kur'an'dan başka da pek çıkar yolumuzun olmadığını düşünmüş ve Kur'an'ı da bir de böyle okumaya başlamıştık. İster şöyle okuyalım, ister böyle okuyalım, neticede Kur'an okuduğumuzda yolumuz düzelecek. Bunu biliyoruz. Kur'an'la beraberliğe devam ettikçe daha güzel olacağız, daha nitelikli olacağız, daha kişilikli ve karakterli olacağız. Bu belli. Buna iman ediyoruz. Bu bizim tartışmasız imanımız. Ama bununla birlikte böyle arayışlarımız, bir şöyle bakmak, bir böyle bakmak derdimiz hep olacak. Ben böyle konuşmama başladım başlayalı sizlere ara sıra bunu anlatıyor. Tekrar tekrar söylüyorum ki hedefte sapma olmasın, yanlış anlaşılma belki olmasın derdiyle. Sevgili dinleyenler, Araf suresi harflerle başlıyor. Hani daha evvel de görmüştük, hemen bundan önceki saatte olduğu gibi, kafta olduğu gibi ya da nunda olduğu gibi. Ama bu suremiz elif, lam, mim, saat diye başlıyor. Ne ilginç değil mi? Saat suresinden sonra elif, lam, mim, saat diyen bir sure. Zihnimize minik ilişkiler geliyor belki. Ama aslını, esasını Allah'a bırakıyoruz. kitabın Allah'a ait olduğunu belirten, bize bu mesajı veren, ey Müslüman iman et diyen bu harflerden sonra kitabımızı anlamaya, kitabımızın bu bölümünü kavramaya çalışacağız inşallah. Bakalım Araf suresi hangi şahsiyetleri bize anlatacak? Bakalım hangi şahsiyet biçimine bizi büründürecek ya da bir başka deyişle Araf suresi? Bilmiyorum ki. Bugüne kadar sureleri okuyoruz, okumaya devam ediyoruz. Ve fakat belki de çok fazla hayatımızı düzenlemiyoruz. Ama tekrar bir daha söyleyelim ki yine de okumaktan başka çaremiz yok. Okuduk ama bir şey olmadık demenin de bir alemi yok. Devam edeceğiz, demek ki bu kadar olacak. Okudukça daha iyi olma ihtimalimiz mutlaka var diyoruz. Kitabun unzile ileyke fela yekun fi sadrike haracun minhu litunzira bihi ve zikra lil mu'minin. Kitap, bunu biz sana indirdik diyor Allah-u Teala. Bu bir kitap, bu bir mektup, bu bir yazgı. İşte bu sizin hayatınızın parolası. Nereye gideceğinizi ifadelendiren cümlelerin bulunduğu asıl mektup bu. İşte bunu biz sana indirdik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Niye? Kalbinde bir haraç, bir sıkıntı, bir çıkmaz olsun diye değil. Bir darlık, bir darboğaz, bir stres olsun diye değil. Kitap olduğu halde bir adamın elinde, o adam çıkmazlara düşecek öyle mi? Olmaz öyle şey. Kitap olduğu halde bir adamın elinde, gönlünde, gözünde, o adam stresler, sıkıntılar, bunalımlar yaşayacak ha? Olamaz. Bu bir araya gelemez. Bu kitap kalpleri daraltmak, yürekleri sıkmak, mahvu perişan etmek için gelmedi. Ya ne için geldi? Litun vira bihi. Onunla uyarı yapılsın diye. Onunla uyarasın diye geldi bu kitap. Ve zikra lil müminin. Ve müminler için bir öğüt olsun diye. Bu kitap bir uyarıdır. Allahsız bir hayatın hem bu dünyada berbat hem de ahirette rezil rüsvaylık olduğunun uyarısı ve bir de müminlere müjdedir, öğüttür, hatırlatmadır, yol gösteridir, gündem maddesidir. Kafirler için uyarı, müminler için böylesi bir öğüt olan bu kitap nasıl olur da yüreğe darlık verebilir? Derler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bundan önceki Kur'an bölümlerinin anlatılması noktasında öyle gayretli, öyle dertli, öyle çabalıydı ki biz bunu daha evvelki surelerde de görmüştük. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazen içi daralıyordu onların imansızlıkları karşısında. Yüreği burkuluyor, canı sıkılıyor, adam olmadıkları için üzülüyordu. İşte bu noktada belki de Allah-u Teala kendi Resulünü ve elbette tabi bu yolun yolcusu olan, bu dinin çağırıcısı olan her Müslümanı da Allah-u Teala bir bakıma uyarıyor. Diyor ki kalbini daraltma, vazgeçme, perişan olma, sıkma canını, sen dinin sahibi havasına kendini koyma, sen sahip değilsin, sen yürütmeyeceksin bu işi, ya yapacağın şey bu kitapla birlikte uyarıda bulunmak, müminlere öğütler vermek, sen de mümin olarak öğüdünü almak. Belki çok kestirme ifadeler, belki çok kolayca sözler oldu bizimkisi tam tercüme noktasında ama durum biraz da böyle. Evet, uyaracağız insanları, yapma kardeşim diyeceğiz, yapma adamım diyeceğiz, nasıl diyeceksek öyle diyeceğiz, uyaracağız insanları. Öte yandan da dostlarımıza, kardeşlerimize, iman iddiasında bulunanlara yani öğüt vereceğiz bu kitapla. Bu kitabı hatırlatacağız. Kur'an'ı söyleyeceğiz. İşte endişen bu olsun. Kalbindeki dert, sıkıntı bu olsun. O zaman bu kitap sana bolluk verir, ferahlık verir, inşirah verir. Ya ittebiu ma unzile ileykum min rabbikum ve la tettebiu min dunihi evliya. Allah'tan gelene tabi ol. Rabbinin sana gönderdiği sözlere tabi ol. Onları izle. Evet, Allah dışında dostlar edinme. o dostların yolunda da gitme. Allah dışında karar mercileri, yetki sahipleri, otoriteler edinme. Onların söz ve ifadeleri, hayat görüşleri seni ilgilendirmesin. Onlar seni yönlendirmesin. Sen yönünü Allah'la bul ve devam et. قَلِيلًا مَا تَفَكَّرُونَ Ne kadar az düşünüyorsunuz. Evet, Allah-u Teala bizlere, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere müminlere ve sonrasında da tüm insanlara böyle söylüyor. Gelin diyor, Allah'a uyun, Allah'ın yolunu izleyin, Allah dışındakilerin yoluna düşmeyin. Ne kadar az düşünüyorsunuz. Hiç kafanız çalışmıyor. Bakın, وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْهُمْ قَائِلُونَ Daha evvel nice ülkeler yıkıma uğramıştı. Onlar geceleri uyurlarken ya da gündüz dinlenirlerken azap onlara geliverdi de işleri bitti çöke kaldılar. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ اِزْجَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا قَالُوا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Hem de bu azap başlarına geldiğinde onların bağırışları, çığırışları ancak şu olabildi, biz gerçekten zalimiz demekten başka sözleri olamadı. Onlar ancak böyle söylediler. Yani azap kendilerini sardığında, gece uyurken ya da gündüz dinlenme vakitlerinde, bugün bizim pek bir gündüz dinlenme vakitlerimiz yok belki ama, işte öğlen tatili, teneffüstür, şudur budur gibi dinlenmeler de olabiliyor. Ruhların böyle perişanlaştığı, sıkıntıya düştüğü, azde düştüğü anlar var. Çünkü en kaliteli kafir bile, yani böyle söyleyelim, en güçlü manasında, hiç uyumayan, diye bir insan düşünebilir miyiz? Çok uyanık olsa otoritesi, her şeyi, yeryüzüne hakimiyeti böyle olsa bile mutlaka insanlar uyuyorlar. Azize düştükleri anlar var. İşte diyor ki Allah-u Teala, ha uyumasa ne olur? Onlar dimdik Allah-u Teala'dan gelecek azabı kontrol etseler ve ona karşı savunma sistemleri oluştursalar ne olur? Yine hiçbir şey savamazlar ama burada vurgulanan şey şu, insanlar kendilerini tanrılık iddiasında gören insanlar aslında aciz varlıklar, çünkü uyuyorlar, çünkü dinlenmek zorundalar, çünkü tatil koymak zorundalar, hayata mola vermek durumundalar. İşte o an da onların işleri bitiyor aslında. Tüketiliveriyorlar, yok ediliveriyorlar. Ve o zaman anlıyorlar, biz zalimdik demekten başka da sözleri olmuyor. Allah-u Teala bizlere kafir bir kavmin nasıl yıkıldığını, yıkılırken nasıl bir çığırışla, bağırışla bağırdığını anlatırken bir uyarıda bulunuyor ve müminlere de bir öğütte bulunuyor. Yani yukarıda sözü edilen kitabın işlevi hemen başladı aslında. Bakın böyle olmayın. Böyle olursanız böyle yıkılacaksınız. Bugün sözleriniz, bugün çağrılarınız, bugün davetleriniz çok. Bugün kaç türlü sloganlar atıyorsunuz, sağa sola nice yazılar yazıyorsunuz, nelere çağırıyorsunuz. Ama gün gelecek, o gün olacak ki başınıza gelen o saatte çağıracağınız, söyleyeceğiniz, ifadelendireceğiniz tek ses, tek söz şu: biz zalimdik. İnna künna zalimin. Böyle demek olacak. Çünkü felenes'elennellezine ursile ileyhim velenes'elennel murselin. Evet, o kavimlere sorulacak. Geldi mi size peygamber? Uyarıcı geldi mi? Bir elçi geldi mi bizden diye? Elçilere de sorulacak. Vardınız mı? Gittiniz mi? Anlattınız mı? Konuştunuz mu diye. Peygamberlere de soruluyor. Peygamberlerin gönderildiği kavimlere de soruluyor. Aman ya Rabbi. Hesap zor. Sorumluluk zor. Dini anlattın mı? Bildiğin ayetleri söyledin mi, hakikati ifadelendirdin mi diye hacıya, hocaya, bilene de sorulacak, topluma da sorulacak. Gittin mi, öğrendin mi, anladın mı, bu da sorulacak. Ya da size böyle birisi geldi mi diye. Şimdi insanlar bazen bize şöyle diye veriyorlar. Halbuki ne hacıyız ne hocayız bu noktada belki. Ama insanlar yine de diyorlar ki, ya işte bütün suç hocalarda, anlatmıyorlar ki filan diye. Elbette işte böyle Allah-u Teala dedi. Onlara sorulacak. Dini anlatmadıkları için, Allah'ın ayetlerini söylemedikleri için, örtüp kapattıkları için sorulacak. Sorulacak bize mutlaka ama insanlara da sorulacak. Eşyayı öğrendiğin kadar, dükkanını öğrendiğin kadar, koltuk takımını öğrendiğin kadar, atını, arabanı, evini, barkını çizdiğin, şekillendirdiğin kadar, karını, kızını, çoluk çocuğunun zevklerini, babanın, atanın zevklerini öğrendiğin kadar, neden Allah'ın dinini öğrenmedin diye elbette sorulacak. O kadar akıllı ki insanlar, o kadar kafalarında bilgiler var ki, her şeyi biliyor, her şeyden anlıyor, ama kitaba gelince ne okuyabiliyor, ne anlayabiliyor, ne düşünebiliyor, ne de anlatabiliyor. Evet, nedense söz konusu olan şey Kur'an olduğunda, Kur'an'ın okunup, öğrenilip, anlatılması olduğunda, insanlar bir bakıyoruz o kadar acizler, o kadar beceriksizler ki, kendilerini o kadar yeteneksiz görüyorlar ki, anlamak imkansız aslında. Ya da bu nasıl üçkağıtçılık diye düşünmek geliyor insan içinde. Bakıyorsunuz çok yetenekli, nice sözleri arka arkaya dizi veriyor. Minicik bir bardağın satışı için nice diller döküyor ya da onu alırken biraz daha ucuz alabilmek için ne bilgiler sunuyor. Ama sonrasında Allah'ın ayetlerini anlama noktasında bu adam oldukça beceriksiz ve tembel. Vakit bulamıyor ki 2 saat okusun şöyle, hadi 2 saati boş ver 2 sayfa ya da hadi 2 ayet. Oysa müminim iddiasında insanlar. Sorulacak. Herkesten sorulacak. Hesap var. Mutlaka sorulacak. وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّ غَائِبِينَ Ve o gün Allah-u Teala anlatacak her şeyi, kıssalandıracak. Bu doğrudur. Bunlar hak gerçek şeyler. Bunlar bize söylenecek. Haber verilecek. Ve bu gayip olan, bu bizim için ulaşması imkansız olan bilgiler, ancak Allah'tan geldiğinde anlayabileceğimiz bilgiler mutlaka bize anlatılacak. Şu belli, وَالْوَزْنُ يَوْمَ اِذِنِ الْحَقِّ O gün terazi hak. Bir tartı kurulacak ve tartılacak. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Evet, tartı haktır. Kimin tartıları ağır basarsa işte o kurtulanlardan olacak. Ama kimin de tartısı hafif gelirse ve bu hafif gelişin nedeni de ayetlere zulmetmesinden dolayıdır, İşte onlar perişan olup yazık edecekler kendilerine de, hüsrana uğrayacaklar, kaybedecekler. Kimin tartısı hafif geliyor, amelleri az olanlar ya da amelleri değer kazanmayanlar kimler? Allah'ın ayetlerine zulmedenler. Yani kitapla bağlantı kurmayanlar ya da kitapla bağlantısı olsa da onu amele dönüştürmeyen, onu anlasa da yaşamayan kimseler ya da yaşamaya gayret ederken için içine riya karıştıran, gösteriş karıştıran, Allah rızası dışında başkalarını memnun etmek için bunu yapan kimseler, onlar Allah'ın ayetlerine yazık etmiş, Allah'ın ayetlerine zulmetmiş kimseler sınıfına girebilirler. Müminler öyleyse kurtulanlardan olmak istiyorlarsa, yarın teraziyi ağır bastıracak amellerde, eylemlerde bulunmalılar ki bu da kitabın tanıttığı şeydir. İşte yeryüzü görevimiz bu. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَائِشِ قَلِلًا مَا تَشْكُرُونَ İşte size yeryüzü, yerleşik kıldık oraya sizi ve geçimler var orada size, ne kadar da az şükrediyorsunuz. Yukarıda Allah-u Teala 3. ayette ne kadar az düşünüyorsunuz demişti, şimdi de ne kadar az şükrediyorsunuz diyor. Yeryüzü bizim için şükür noktasıdır öyleyse. Allah'a şükretmek için görev gönderilmiş, görevlendirilmişiz. Burada bir geçim var, geçineceğiz. Malımız, mülkümüz olacak elbette. Çoluğumuz, çocuğumuz olacak elbette. Elbisemiz, yiyişimiz, içişimiz olacak. Gidiş gelişlerimiz olacak. Ama tüm bunların ötesinde temel derdimiz şükür olacak. Şükredeceğiz Rabbimize. Sevgili dinleyenler, ilk 10 ayette, Araf suresinin giriş bölümündeki ilk 10 ayette Allah-u Teala kısaca bize bunları söyledi. Kitabın amacını ne olduğunu ifadelendirdi. Kitap bir uyarıdır ve müminlere bir öğüttür, bu söylendi. Sonra sanki uyarırcasına Allah-u Teala uyun bu gerçeğe dedi ve eğer uymazsanız bakın ki evvelki kavimler nasıl helak oldular gece gündüz. Sorulacak bir hesap var. Helak olup da bitse bari bu iş, yok öyle de değil. Sonrasında bir daha bir hesap var. Ve o hesap gününde tarazi kurulacak, terazi kurulduğunda da ağır basanlar cennete, hafif gelenler ise cehenneme gidecek. Bu da bir gerçek. Ve tüm bunlar, bu kazanışlar, ağırlaştıran ameller ya da hafif tutan işler bu dünyada belirlenecek. Öyleyse şu yaşadığınız yeryüzü bir imtihan salonu. İşte bakın bu yeryüzüne nasıl geldiniz diye 11. ayetten itibaren kitap Kur'an-ı Kerim Araf suresinde Rabbimiz bizlere şeytan, insanın ilk oluşum günleri, melekler ve Allah-u Teala'nın emrine itaat etmeyen şeytanın öyküsünü anlatıyor. Evet sevgili dinleyenler, yepyeni bir şahsiyetler yumağıyla birlikteyiz şimdi. Araf suresinde Allah-u Teala bizlere birkaç şahsiyetin birden tanıtımını yapacak bu ayetlerde. Ve biz nasıl olmamız gerekiyorsa öyle olacağız inşallah bu ayetlerin gereğince. Hatırlarsınız Sa'd suresinin son bölümünde Allah-u Teala Adem aleyhisselam ve şeytan arasındaki bu münasebeti anlatmış. Rabbimiz topraktan beşer yaratacağını, bir insan yaratacağını, çamurdan, balçıktan bir insan yaratacağını söylemiş ve ona ruhundan üflemişti. Meleklere emretmiş, melekler secdeye kapanmışlardı ama iblis ümitsizliğe düşmüş, artık vazgeçmiş, anlamış cennetin olmayacağını kendisinin için, dolayısıyla cehennem yolunu bile isteye tercih ederek Allah'a isyan etmiş, bunun sebebi olarak da kendisini üstün görmesini ortaya koymuştu. İşte bu hikaye, ilk olarak Sa'd'da söylenen bu hikaye, şimdi bize Araf suresinde yeniden bir başka yönüyle, şeytanın azma yönüyle daha bir dikkatlice sanki anlatılıyor. وَلَغَدْ خَلَقْنَاكُمْ Sizi biz yarattık diyor Allah-u Teala. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra şöyle size bir şekil verdik güzelce. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Bu ayetlerde de Allah-u Teala insanın biçimlendiriliş hakkında çok fazla şey söylemiyor. Yarattık ve biçimlendirdik diyor. Ve Adem Aleyhisselam'a öğretilen isimler ve Adem Aleyhisselam'dan önce melekler yapılan konuşmalar, bunlar bu suremizde söylenmiyor. Allah ömür verirse ta başa döneceğiz kitap manasında. Bakara suresinde Allah-u Teala bize bunları anlatacak. Ama burada sadece öğrendiğimiz şu, hani ilk dönem Müslümanlar için konuşalım, o günkü müminler gibi dinlemeye çalışalım, kitabı baştan sona okumuş Müslümanlar gibi düşünmeyelim meseleyi. Daha sadece Adem kıssası ilk defa Sa'd suresine söylenmiş olsun, Müslümanlar ve belki kitapla bilgilenen, buna düşman olsalar da kitabın bilgisi onların gündemi olan kafirler de ilk defa şunu öğrendiler: İnsan topraktan, çamurdan yaratılmış ve ona ruh üfürülmüş. Allah meleklere secde et demiş, secde edin demiş, melekler secde etmişler ve iblis, şeytan secde etmemiş. Böyle bir şeyler öğreniyor insanlar. Bu hikaye onlarda bir kimlik oluşturmaya başlıyor. Taraflar böylece daha iyi tespit ediliyor. Şimdi Araf suresinde de bu şahsiyet, bu bilgilenme biraz da açılarak devam edecek. Sizi biz yarattık. Öyleyse zaten Allah-u Teala'nın emrinin dışına çıkma imkanımız yok. Yaratan O çünkü, biçimlendiren de O. Ve böyle olan Allah, meleklere dedi ki, Adem'e secde edin. İlk Adem, ilk adam, ilk varlık, Allah-u Teala ona secde edin dedi. Evet, fesecedu. Secde ettiler. Hemen Allah'a itaatlerini bildirdiler. Çünkü emir Allah'tan geliyordu, secde edilen şeyin önemi yoktu. Önemli olan Allah'ın emrine itaat ve ittiba idi. Onlar secde ettiler. İlla iblis. Ama iblis secde edenlerden olmadı. Lem yekun mine sacidin. O secde edenlerden olmadı. Katılmadı secde eden gruba. Farklı bir çizgi çizmeye kalktı. Müslümanlar secde edenlerle birlikte secde ederler. Meryem annemize de bu söyleniyordu ya. Rükû edenlerle birlikte rükû et denmişti. Müslüman da secdesini çoğaltan adamdır ve her secdesinde tüm müminlerle beraber olduğunu hisseder. Evet, secde etmedi şeytan. O bir başka inat ile başka bir yöne çekti kendini. Zaten iblisliği de buradan başlıyordu. detaylandırmadan devam etmeye çalışayım. Kale, dedi ki Rabbimiz ona bu sefer, مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ Ben sana emrettiğim halde, seni secde etmekten alıkoyan şey ne? Gerçekten bu fırsat mı belki de bir? Yani şöyle şeytan aman dese, ya Rabbi unuttum, bilemedim, akledemedim, düşünemedim, bir anda olmadı, haset ettim, inat ettim ama hemen şimdi kapanıyorum secdeye deyiverse belki de kurtulacak mı? Bilemiyorum ama sanki Allah-u Teala bir anda ona karşı azabını, gazabını sunmuyor da soruyor, neden diyor. Belki Rabbimiz bize de bir şeyler öğretiyor. Yani şu olabilir mi acaba? İnsanlardan birisinin bir suçunu gördüğümüzde, mesela çocuğumuz bir hata işlediğinde, biz bir söz söylemişiz, ona bir emir vermişiz, şunu yap da gel demişiz ama o yapmamış ve bunun önce bir arka planını aramak gerekiyor mu acaba? Neden? Herhalde böyle. Niye yapmadın? Neden böyle oldu? Önce soruşturacaksın, sonra cezalandıracak. Evet, herhalde Rabbimiz bize bunu öğretiyor biraz da. Neden dedi, ben emrettiğim halde. Vurgu burada. Yani Rabbimiz diyor ki, اِذْ اَمَرْتُكُ Ben emrettiğim halde. Çünkü niye Adem'e secde etmedin demiyor Rabbimiz. Adem'in nesi var demiyor. O sadece kendi emrini tekrarlıyor. Ben emrettiğim halde. Seni secdeden alıkoyan ne? Secde Adem'e değil ki Allah'a aslında. Kulluk Adem'e değil ki Allah'a aslında. Gösterilmesi gereken itaat Adem'e değil ki Allah'a aslında. Sen ben emrettiğim halde neden? Ne alıkoydu seni? Seni alıkoyan şey ne? Evet, kim yaptı bunu dercesine? Bir bakıma sıyırıyor. Allah-u Teala şeytanı şöyle kenara koyuyor. Seni alıkoyan asıl nedeni bulabilir miyiz? Bunu düşünmemiz gerekiyor. Hangi kişilik özelliği seni bu noktaya itti? Müslümanlar, biz de düşünelim o zaman biraz. Allah emrettiği halde yapmadığımız neler ve neler var? Bildiğimiz halde vazgeçtiğimiz neler ve neler var? Neden? Bizi alıkoyan şey ne? Ne itiyor bizi o noktaya? Bakalım şeytan ne diyecek? Biz de cevabımızı buluruz belki de. Neden gece namazımız yok? Neden kulluğumuzda zaaflar var? Neden dünyevileşme bizim hayatımızda egemen oldu? Neden mal mülk sevdası bütün paçalarımızı sardı da kaybettik her köşede? Neden ve neden? Kale ene hayrun min. Ben ondan hayırlıyım dedi. Ben ondan iyiyim dedi. Sebep? Halakteni min nar ve halaktehu min tin. Basit. Beni ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın Allah'ım. Dolayısıyla ben ondan üstünüm. Her şeyi de biliyor şeytan. Yaradanın kim olduğunu biliyor. Yaratılışın mayalarını biliyor. Özelliklerini tanıyor. Çok korkunç. Bilgiye rağmen bu noktaya geliş. Allah'ım bizi koru. Bilgilerimizi hayırlı kıl Allah'ım. Fayda veren ilim herhalde kulluğa yönelik ilim olsa gerek. Yani öğrendiğim vakit beni daha iyi kul yapan bilgi faydalı bilgi herhalde. Değilse sadece kafa konforumun güzelleşmesini sağlayan, güzel cümleler çıkmasını sağlayan ağzından bilgiler çok da işe yaramasa gerek. Rabbim amel edeceğimiz güzel bilgilere ulaştır bizi. Bak ki şu şeytan nasıl bilgilere sahipmiş de nereye gelmiş. Ben diyor iyiyim, daha hayırlıyım, daha üstünüm. Sebebi de beni ateşten yarattın, onu topraktan yarattın Allah'ım. Bak sen bilmiyorsun sanki dercesine. Allah'a öyle bir kafa tutuş ki, itaat boyutunda kafa tutuş. Yani sen yarattın derken aslında hayırlıyı da sen bilmiyorsun, ben biliyorum mantığına gidiş. Allah'a bile kafa tutan, Allah'a bile akıl veren bir yapı. Hayret ki hayret. İki yanlıştan bir doğru çıktı diyorlar. Buradan işte bu şeytan mantığıyla böyle oldu. Ateşten yarattın beni doğru. Topraktan yarattın onu doğru. Ben üstünüm. Yanlış. Maddeciliğin ilki buydu. Irkçılığın ilki buydu. Hani o üstün ırk, biz kötü ırk manasında açılımlar, insanlar arasında ayrımlar oluşturmak. Ya zengin ya fakir ayrımına ulaşmak ya da onun maddesi çok, benim maddem az. Tam tersi mi söylüyorum galiba? Hani benim maddem çok, onun maddesi az. Dolayısıyla onun vücudu iyi değil, benim vücudum daha düzgün, yani yakışıklıyım ve güzelim gibi laflar. Yani üstünlüğü maddede, parada, pulda, eşyada, ırkta, soyda, sopta aramalar ve tüm bunlar, yani izzet ve şerefin Allah dışındaki aranışların hepsini mantığı şeytandan kaynaklanıyor ve şeytan bunu ilk üreten, ben iyiyim diyor, ben hayırlıyım, ona secde etmedim. Beni sana kulluktan alıkoyan şey işte bu mantık. O zaman müminler, bizi Allah'a kulluktan alıkoyanlar neler? Hangi üstün görünüşler? Kendimizi neye göre üstün görüyoruz da bu hale düştük? Aman ya Rabbi, bizi koru ya Rabbi. Akleden, fikreden ve sana kulluğa yönelen kişilerden olmamızı nasip et. Dedi ki Rabbimiz, "Kale fehbit minha fema yekunu leke en tetekebbara fiha. Fahruc inneke minas sagirin." İn dedi Allahu Teala oradan. Sana bu noktada, bu makamda tekebbür yakışmaz. Sana gerekmez. Sana olmaz. Sen yapamazsın. Bu nokta kibirlenme yeri değildir. Büyüklenme, havalanma, hava atma, böylesi konuşma noktası değildir. İn. Bitti işin. Ve çık. Sen küçültülenlerdensin. Secde etmeyenler küçültülmüşlerdir. Kim ki Allah'a kulluktan kaçınır, alnını koymaz secdeye, toprağa, o artık küçülmüştür. Allah karşısında küçülmeyi, küçüldüğünü, küçük olduğunu fark etmeyenler, yani aslında kendi kimliğini bulmayanlar, daha da küçülür, nokta olurlar, yok olurlar, çukur bir hale düşerler, küçültülürler. Büyüklenenlerin sonucu küçülmedir. Dedi ki şeytan, tüm bunları yaşadıktan sonra, ümitsiz bir dar boğaz içerisinde son çırpınışlarını yapıyor ama inat ile, bakın ki tövbe etmiyor hala, Bakın ki istiğfarı yok. Bakın ki Allah'ım demiyor. Yalvarmıyor, yakarmıyor. Aman ya Rabbi demiyor. Ve diyor ki, diyor ama başka şeyler söylüyor. Kale febime agveyteni, özür dilerim. Hemen bir ayet atladım galiba. Kale dedi ki, enzırni ila yevmi yub'atun. Dedi bana kıyamete kadar vakit ver Allah'ım. Bakın nasıl da sözler istiyor. Nasıl da biliyor Rabbini ve neler söylüyor Allah'a. Bana diyor vakit ver. Bana şöyle bir süre var. Ne zamana kadar? Diriliş gününe kadar. Kıyameti de biliyor aslında. Hesaba çekileceğini, cehenneme atılacağını da bilmekte. Bile bile lades dedikleri şey bu olsa gerek. Bana vakit ver diyor. Ne yapacakmış vakti? Onu biraz sonra söyleyecek. Allahu Teala dedi, "Kale inneke minel muzarin." Hadi sana vakit verildi. De bakalım git. Sana o vakit verildi. O ömür senin, o istediğin şey senin olsun. Kale dedi ki şeytan, فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي, beni azdırdığın için, beni yanılttığın için, beni yoldan çıkarttığın için Allah'ım, Allahu Ekber. Yani bu nasıl sözler? Şeytan suçluyu Allah olarak görüyor. Yani Adem'i yaratmasaydı ki Allah, şeytan şeytan olmayacaktı. Yani ne kadar da şeytan şeytanlık yapıyor değil mi? Onun görevi bu. Onun yetkisi, yeteneği bu. Febime ağveyteni, beni azdırdığın için, beni saptırdığın için Allah'ım, ben de le'ak'udenne lehum sıratekel mustakim, senin dosdoğru yoluna oturacağım diyor. Senin dosdoğru yoluna oturacağım. Beni azdırdığından ben de yoluna oturacağım senin. Senin yoluna oturmak demek elbette o yolun engellenmesi manasına geliyor ki bir sonraki ayette açılım söyleniyor. Sümme le atiyennahum min beyne edihim ve min halfihim ve an eymanihim ve an şemailihim ve la tecidu ekserahum şakirin. Ve böylece senin kullarına sağdan geleceğim, soldan geleceğim, önden geleceğim, arkadan geleceğim ve onların çoğunu sen şükredenlerden bulamayacaksın. Müslümanların yeryüzündeki görevi şükürdü. Ve Allahu Teala da 10. ayette zaten şöyle demiş, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ demiş, ne kadar az şükrediyorsunuz demişti. Evet, insanların çoğunun şükreder olmamasının sebebinde şeytanizma var, şeytanın kandırması var, şeytanın yoldan çıkartma çabaları var ya da insanların şeytanlaşması var. Aynı düzlemde şeytanın gittiği yoldan gidişten kaynaklanan sıkıntı var. Evet, şeytan Allah'ın yoluna oturuyor. Hani şu ihtinas sıratal mustakim, Allah'ın bize dosdoğru yol ver diye dua ediyoruz ya, işte şeytan o var o yolda, elbette o yola oturacak, o yoldan engellemek isteyecek. Önden, arkadan, sağdan, soldan, her yönden gelip insanın kalbine gizli gizli vesvese verecek. Daha evvel öğrenmiştik. Sabahın Rabbine andolsun, insanların melikine, insanların Rabbine, insanların ilahına andolsun diye yeminlerle öğrendiğimiz ve özür, Allah'a sığındığımız, böylesi bir Allah'a sığındığımız ve ardından aman Allah'ım, bak ki şeytan var, çeşit çeşit özellikler, yöntemler ve metotlarla bize saldırıyor, sana sığınıyoruz Allah'ım diye kendimizi koruduğumuz bir şeytan şimdi bize taktiklerini söylüyor. Tüm yönlerden onları kuşatacağım. Her şekilde onlara bir şeyler söylemeye çalışacağım. Çok iddialı. Neden? Çünkü çok öfkeli. Niye? Çünkü sanki Allah onu saptırmış ve sapışın nedeni de insan. İnsan yaratılmış da halife edilmiş yeryüzüne, bundan dolayı şeytana sanki pili bitmiş, sanki onun özelliği gitmiş, ikinci adam olmuş, gölgede kalmış. Bundan dolayı da haset ve fesat içerisinde kibirlenen şeytan kendisinin azma nedeni olarak insanı görüyor ve Allah'ın yoluna oturup insanların yoldan çıkması için uğraşacağını Allah'a beyan ediyor. Ama Rabbimiz dedi ki ona, Gale, çık oradan, kovuldun, defol, işin bitmiş, perişan olmuş olarak. Kim ki sana uyar, işte seninle beraber hepinizi toptan, hepinizi cehenneme tıkacağım. Sonra Allah-u Teala Adem'e dönüyor. Çık dedi şeytana, tamam, bu sözleri daha fazla söyleme. Senin ne olduğun, kimliğin, kişiliğin ortaya çıktı. Kovuldun, işin bitti. Kınanmış, alçalmış, alçaltılmış olarak in oradan aşağıya ve sen, sana uyanlarla birlikte hepinizi toptan koyacağım cehenneme dedi Allah-u Teala. Ve sonra Allah-u Teala Adem'e döndü. Ve ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne fekula min haysu şi'tuma ve la tekrabe hezihi şecerate fetekuna minel zalimin. Ve Allah-u Teala, ey Adem, sen ve eşin yerleşin şu cennete dedi. Evet, orada iskan edin ve dilediğinizde yiyin. Ama yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Eğer o ağaca yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. Zalim oluşu yukarıdan bu yana görüyoruz. Evet, 5. ayette Allah-u Teala helake uğrayan insanların inna kunna zalimin, biz kendimize yazık ettik diye bağırışlarını anlatmıştı. Allah çizgisini yaşamayan, Allah'ın kurallarına uymayan insanların son sözleri belki bu oluyor. Sonra ayetleri, Allah'ın ayetlerini hiçe sayan, çiğneyen, onlara hakkını vermeyen insanlardan bahsetmiş de onların hüsrana uğrayacaklarını ve amellerin hafif geleceğini anlatmıştı Allah-u Teala. Şimdi Allah-u Teala Adem'i ve eşini ve elbette bizi uyarıyor. Eğer siz cennete girer ama şu ağaçtan yerseniz, ey Adem ve eşi Havva, o ağaçtan yerseniz, o ağaca yaklaşırsanız daha doğrusu, zalimlerden olursunuz. Yazık edersiniz kendinize, cennete, Allah'ın sözüne. Evet, zulüm bu. Ama şeytan ve Adem arasındaki mücadele şimdi başlıyor. Adem belki bir laboratuvar manasındaki cennette, bir imtihan salonunda öğretilecek bir şeyler var ona. Adem ile Havva cennetteki tüm yemişlerden serbestçe yiyebilecekler. Allah onlara bu izni verdi ve oraya yerleşmelerini istedi. Ve ama şeytandan da uyarıyor, günahtan da uyarıyor, şu ağaca da yaklaşmayın diyor. فَوَسْوَسَ لَهُمَا şeytan. Ama şeytan yapacağını yaptı. Onlara vesvese verdi. Şeytan ulaştı onlara ve kalplerine ulaşan, göğüslerine ulaşan bir yeteneği de var zaten. Ve şeytan bu yeteneği kullanarak onlara vesvese verdi. Onların kalbine usul usul yaklaştı ve onların anlayamadığı taktiklerle sözünü söyledi. Şeytanın hilesinin zayıf olduğunu biliyoruz. Ama çok geçerli hileleri var. Şeytan en büyük özelliği insanı çok iyi tanıması. Çünkü onun mayasını biliyor. Onun çamurdan, topraktan yaratıldığını biliyor. Kendi kimliği de ateşten olduğu için müsait ateşin toprağa nüfuzu, ateşin toprağa girişi çok münasip. Ve böylece şeytan, ateşten yaratılmış olan şeytan, yüreklere, insan yüreklerine değişik vesilelerle ateşler gönderiyor. Vesvese, belki şeytanın bir ateş parçası olarak, şehvet olarak, arzu ve istek olarak, dünyaya meyil olarak insan içine düşüşüdür. Şeytan insanın içine düşüyor, vesvese veriyor. Niçin? لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Şeytan, kendileri için örtülmüş, gizlenmiş ayıp yerlerinin, yani belki de işte ayıp yerden kastı, insanların erkek ya da kadın olduklarını belirten organlarının kapanması, işte bu kapalı ortamlarının veya bu şekilde kapanmış olan bölgelerinin açılmasını istiyor ki böylece açılırlarsa onlar, evet, şeytan onların acziyetinden daha da bir iyi yararlanacak. İnsan belki şerefli bir şekilde cennette dolaşıyor. Hiçbir ayıbı olmadan, hiçbir kusuru olmadan böyle güzelce kapanmış, kapatılmış, örtülmüş ve bir dost, bir arkadaş olarak cennette dolaşan bu iki insana şeytanın amacı onların mayasını ortaya çıkartmak. Yani çamurluklarını, beşer oluşlarını, insan oluşlarını ortaya çıkarmak ve böylece kusurları peydah olan insan acize düşecek ve perişanlaşacak, saldırıya münasip hale gelecek ve zaafları meydana çıktığında da o zaaflardan yararlanmak daha kolay olacak. Demek ki günah insanın zaafını ortaya çıkartan şeydir. Şeytan da bunu biliyor. Bir kere günah işleyen bir adamın mutlaka bir bölgesi açılır. Açılan bir bölgeden zaaflar sızar ve o zaaflardan ikinci defa yararlanmak çok kolaydır. Ve dolayısıyla büyüyen zaaflar, büyüyen günahları peydah eder ve sonuçta insan kaybolur, yiter, şeytanın oyuncağı haline gelir. Tövbe kapatır insanı, örter, setreder. Dolayısıyla işte şeytan ve insan arasındaki mücadele aslında tövbe ve günah arasındaki mücadeledir. Ve kale, dedi ki onlara şeytan, nasıl vesvese verdi, hangi yöntemleri kullandı? Şöyle dedi: Ma nehakuma rabbukuma an hadhihi şecere. Allah niçin bu meyvelerden, bu ağaçtan yemenizi yasakladı biliyor musunuz? Önce merak. Önce meraklanmalarını istedi Adem ile Havva'nın. Neden biliyor musunuz dedi? İlla en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin. Bu ağaçtan yerseniz, çünkü o zaman siz melekler olacaksınız. Mal mülk sahibi olacaksınız veya da dedi ki sizler ebedi olacaksınız. Evet, şeytan nereden vuracağını çok iyi biliyor. İnsanın kadim iki sıkıntısı, iki isteği, iki arzusu var. Bir, insan ölmek istemez, yaşlanmak istemez. Saçlarının ağarmasını, belinin bükülmesini, tutan elinin tutmaz olmasını istemez insan. Hep genç durmak ister. Ölmek gündemimize düşmüyor değil mi sevgili dinleyenler? Ölmeyi kim istiyor ki? Yaşlanmayı hele kim istiyor ki? Belki şöyle, hani apansız ölüverse insan, istedemeden, isteyemeden, ne olduğunu bilemeden gidiverse belki olabilir diyecek neredeyse. Ama hele ki yaşlanmaya başlamışsak, o düz olan vücudumuz kırışmaya başlamışsa, işte o zaman başlıyor bizdeki hareketlilik ve isteksizlik ve bunları kapatmak için uğraşlar. Şeytan bu noktayı biliyor. Dedi ebedi olacaksınız. Sonra bir başka vuruş da vurdu. Melekler gibi olacak. Üstün olacaksınız ya da mal mülk sahibi olacak. İnsanın bir derdi bu değil mi? Ya şöyle süper olmaktır, üstün olmaktır, farklı olmaktır, bir şeyler sergileyebilmek, uçup kaçmak, gidip gelmek ya da mal mülk sahibi olmak, para pul eşya sahibi olmaktır. Ne komik. Şeytan insanın bütün bu nimetlerin içerisinde olduğu halde kandırdı. Cennetin içerisinde kandırdı. Cennet her şeyin olduğu yer. Ölüm diye bir problem yok belki de. Mal mülk diye bir dert yok belki de. Ama şeytan yine de insanın içindeki o temel istekleri biliyor ya. Çamurun derdini biliyor. İşte bu noktada vurdu ve dedi ki Allah niçin yasakladı bu ağacı biliyor musunuz? Eğer bu ağaçta yerseniz işte siz ebedi olacak ve mal mülk sahibi olacaksınız. Evet. Bunu söyledi şeytan. Bununla da kalmadı. وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ ve yeminler etti. Ben doğru sözlüyüm dedi. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. İnanın kötü niyetim yok. Derdim sizin iyiliğiniz diye yeminlerde bulundu. Ben nasihat ediyorum. Yani bir kötü niyet yok. Amacım sizi yok etmek, mahvetmek falan değil. Güzel kandırıyor. Nasıl kandıracağını biliyor. Kendini iyilik meleği gibi gösteriyor. Yeminler ediyor bir de. Zavallı Adem, zavallı Havva, hiç görmediler ki Allah adına yalan yemin yapan birisini. İşte böyle ve onları kandırdı. Allah adına konuşuyordu çünkü şeytan. Şeytanın sağdan yaklaşmasıydı bu belki de. Sağdan gelmiş, yemin etmiş, nasihatçıyım demiş, sizin iyiliğinizi istiyorum, gerçekten durumunuzun düzeltilmesini istiyorum demişti. Hani Akla geliyor değil mi? Yusuf'un kardeşleri de Yusuf'u almak için baba Yakup'un elinden böyle sözler söylemişlerdi. Biz onun için iyilik istiyoruz, o koşsun eğlensin falan demişlerdi. Şeytan da aynı yöntemi kullanmıştı daha evvel ilk olarak Adem'e ve Havva'ya karşı. Bu ağaçtan yerseniz böyle olacak, bak ben yemin ediyorum bir de iyilik istiyorum sizin için demişti. Böylece fedellâhumâ bi'hurûr, aldanışa doğru onlara önder oldu. Onları aldattığı aldatmaya düşürdü. Ayaklarını kaydırdı, delil oldu onlara, önderlik yaptı ve sonrasında da onlar aldanış çukuruna yuvarlandılar. Felemmâ zâğa şecara, hemen o ağaçtan tadı verince ebedi olmak istekleri gözlerini bulandırmış, mal mülk derdi belki içlerinde bir tını olmuş, şeytana yemin billahları etkili olmuş ve ağaçtan tadı vermişler derken bedet lehuma sevâtuhuma, ve böylece ayıp yerleri ortaya çıkıverdi. Zaaf ve kusurları belli oluverdi. Hemen onlar da utanç ile ilk duygu, kurtuluşun ilk duygusu bu aslında. Ve tafika yahsifani aleyhime min varakil cennet, hemen cennet yapraklarıyla vücutlarını örtmek istediler. Kaybolan örtülerinin yerine cennet yapraklarını kullanmayı düşündüler. İnsanın günahtan sonra ortaya çıkan ilk duygusu utanmaktır. Utanmadıktan sonra dilediğini yap diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İşte kişiler günahtan sonra utanmayı da unuttularsa artık şeytanlaşmak tamamlanmıştır neredeyse. Adem ile Havva utandılar da örtündüler, yapraklarına sarındılar. Bugün toplumun örtüleri tamamen elinden alınmak isteniyor. İnsanlar sadece dört parçayla sokaklarda geziyor. Örtü, örtünmek bitmiş, zaaf, kusur görülmez olmuş, her taraf zaaf haline gelmiş, günah aleni işlenir olmuş. Bu durumda her şey şeytana aşık, bütün oyunları rahatça oynayabiliyor şeytan ve kaybediyor insanlar şereflerini, haysiyetlerini, izzet ve onurlarını. Bakın, bunun üzerine Allah-u Teala onlara seslendi. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌ مُب۪ينَ, ben size bu ağaçtan yemeyin dememiş miydim? Bu ağacı men etmemiş miydim? Ve şeytan apaçık düşmanınız, bunu söylememiş miydim? Evet, söylemişti Rabbimiz. Uyarmıştı onları. Aman demişti, şu ağaca yaklaşmayın demişti. Şeytanın düşmanlığı ona söylenmiş, öğretilmişti. Ama durum böyle şimdi. Bakın, aynı soru Adem ile Havva'ya da soruluyor. Şeytan Allah-u Teala demişti ki, ben emrettiğim halde seni secdeden alıkoyan ne? Şimdi de Allah-u Teala diyor ki, ben men etmemiş miydim sizi? Neden? Dercesine. Bunun üzerine Adem ile Havva'nın sözleri şu: Gala, hep beraber ikisi birlikte dediler ki: Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lana ve terhamna lenekunanna minel hasirin. Rabbimiz dediler, biz nefislerimize zulmettik, biz kendimize yazık ettik Allah'ım. Eğer bizi bağışlamazsan, bize merhamet etmezsen kaybedenlerden olacağız. Evet, ve Adem ile Havva'nın farkı bu işte. İnsanın farkı bu işte. Hemen seviniyoruz, içimiz coşuyor. Ne güzel, biz şeytandan farklıyız çünkü. Şeytan, o inat etti. Kibirinde, kusurunda devamlılık gösterdi. Müslüman, Adem'in çocukları olan insanlar ise, inşallah böyle olacağız biz de, hemen günahlarından sonra, oldu ya, olur ya, şeytana uydular ya, ayakları kaydı ya, düştüler gurura aldanmaya ya, ama ardından örtündüler, utandılar, sıkıldılar, perişan oldular zaten. Ve Rablerinin sözleri karşısında da hemen dediler, Rabbimiz, Rabbimiz, nefsimize zulmettik, yazık ettik kendimize, biliyoruz, sen uyarmıştın, zulmetmeyin, zalim olmayın diye, zalim olursunuz diye. Aman Allah'ım, biz kendimize yazık ettik, ama eğer sen bağışlamazsan, merhamet etmezsen biz kaybedeceğiz. Senin merhametine sığınıyoruz. Senin bağışlanmana sığınıyoruz Allah'ım. Affet Allah'ım. Yapmayacağız bir daha. Vazgeçtik. Aldanmayacağız bir daha bu şeytana. Dinlemeyeceğiz onun sözünü bir daha. Kulak tıkayacağız. Rabbim ne olur sen affet, bağışla. Evet, mümin dönüş yapıyor. Rabbine sığınıyor. Rabbinden merhamet istiyor. Çünkü yaradan o, şekil veren o, hepsini imtihanı ortaya koyan o. Dolayısıyla imtihanın sahibi olan Allah'tan bağışlanma istiyoruz. Allah'ım, sen dilersen örtersin, sen dilersen kapatır, affedersin, yok sayarsın. Allah'ım, çok sayarsın istersen amellerimizi, bağışla, merhamet et. Değilse kaybettik, bittik, işimiz yok. Evet, Allahu Teala Adem ile Havva'ya ve hepsine birden dedi ki, şeytan da belki içinde, "Kale ihbitu ba'dukum li ba'zin adu." Bir kısmınız bir kısmınıza düşman olarak, bir kısmınız bir kısmınızın düşmanı olarak inin bakalım yeryüzüne. Ve lekum fil ardı mustakarrun ve meta'un ila hin. Yeryüzünde belli bir dönem geçimlik var size ve işte bir vakte kadar orada yaşayacaksınız. Orası sizin karargahınız, karar noktanız, geçim diyarınız ve orada duracak bir süreye kadar orada yaşayacaksınız. Evet, imtihan başlıyor. Allah, evet, Adem ile Havva'nın günahlarını bağışladı. Hatalarını bağışladı. Nice ağlamalardan sonra onları affetti Allahu Teala. Ama imtihan artık dünyada devam edecek. Dünya imtihan salonumuz. Adem ile Havva'nın cennette yaşadıkları o olayı biz bugün bu dünyada her gün yaşıyoruz. Ve burada da Allahu Teala'nın yasakları var. Allah'ın istemediği bir hayat var. Ondan Allah bizi sakındırıyor. Eğer o hayata giderseniz çıplaklaşırsınız. İşiniz biter, zaaflara uğrarsınız. Kaybedersiniz, şeytan örtülerden sizi sıyırır, savunmasız hale getirir ve sizinle dilediği gibi oynar. Yok ki eğer Allah yolunda gider, o zaman Allah sizi örter, kapatır, affeder, bağışlar, merhamet eder. İşte bu dünyadır mekanınız. Allah bize bunu söylüyor. Gale dedi ki, fiha tahyevne ve fiha temutune ve minha tuhracun. Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkartılacaksınız. Evet, hayat burada. Ölüm burada ve imtihan salonundan asıl diyara geçiş, öte dünyaya varış, cennet ve cehennemin belli olacağı hesap gününe gidiş ve çıkış da buradan olacak. Allahu Teala, Adem Aleyhisselam ve Havva anamız ve şeytan arasındaki bu münasebetten, mücadeleden, bu tövbeden ve bu günahtan bahsettikten sonra bizlere dönecek, bizlere seslenecek. Sevgili dinleyenler, buraya kadar sizlere 25. ayete kadar Araf suresinin bugünkü bölümünü tanıttım. İnşallah bundan sonraki bölümlerde sizlerle beraber biraz daha hızlıca devam edeceğiz. Ben daha kolay anlatabilmek için, gerçi muhatabım olan sizlerin ne yaptığınızı bilmiyorum ama daha kolay anlatabilmem için, sadece şöyle özet olarak geçebilmem için en azından şunu bilmek istiyorum. Beni dinleyen kardeşlerim Araf suresini mealden bir kere okuyorlar. Okuyup beni dinliyorlar. Bunu görmek, bunu bilmek isterim aslında. Ve şöylece rahat anlatayım. Ben bir açıklama yapmak istemiyorum uzun uzun. Onun yerine sadece o dönemi kısaca size ifadelendirmek istiyorum. Daha rahat, daha kolay geçişler olabilmesi için, yani bundan sonraki sayfalarımızı, bundan sonraki Araf bölümlerini daha düzgün, daha kısa kısa ifadelerle anlatabilmem için ben en azından bu sözümün arkasına artık güveniyorum ve diyorum ki benim dinleyicilerim Araf suresini mealden bir kere okudular ve beni öyle dinliyorlar. Beni dinledikten sonra belki bir daha okuyacaklar. Evet, sizleri Allah'a emanet ediyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.